SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin. SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Ocak ayının ve haftanın son günündeyiz. Bugün 31 Ocak 2025 Cuma. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün haberlerden sonra kısa bir Avustralya haber turu yapacağız. Dünkü yayınımızı dinleyen dinleyicilerimiz patlayıcı yüklü karavan haberini hatırlar. Bu konudaki gelişmeleri de kapsıyor bu bölüm. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Atilla Sertel'le yaptığımız söyleşide Sertel son günlerdeki gelişmeleri değerlendirecek. Bugün ayrıca her yıl Çin yeni yılını kutlayan Vuslat Hanım'dan Çin geleneğinde yeni yılın nasıl kutlandığını öğreneceğiz. Son olarak spor bölümüne de yer vereceğiz bugünkü yayınımızda. Mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'dan dinleyeceğiniz haber bülteniyle sürüyor.
Hükümet antisemitizmle mücadele konusundaki çalışmalarını savunuyor. Amerika'da Trump, ölümcül uçak kazasının sebebinin Biden dönemindeki çeşitlilik yasaları olduğunu öne sürdü. Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında son 8 günde açılan iki soruşturma kapsamında bugün ifade verecek. Sydney'de patlayıcı yüklü bir karavanın bulunması ve bir dizi vandalizm ve kundaklama saldırısının ardından hükümet antisemitizm konusunu ele alma şeklinde bir yanlış olmadığını savunuyor. Muhalefet lideri Peter Dutton antisemitik saldırılardaki artışın tamamen öngörülebilir olduğunu söyledi ve hükümeti eylemsizlikle suçladı. Ancak Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Kanal 9'a yaptığı açıklamada hükümetin olayları soruşturan kurumları desteklemek ve ülke genelinde artan saldırı olaylarını kınamak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. Enerji Bakanı Chris Bowen da Kanal 7'deki röportajında benzer mesajlar verdi.
If you look at antisemitism, we have outlawed anti-doxing, we are strengthening the
laws. Bowen, hükümet olarak kişisel bilgilerin yayınlanmasını yasakladıklarını, nefret söylemi kanunlarını sıkılaştırdıklarını, Nazi selamı verilmesini yasakladıklarını, bunların Liberal Parti'nin kendi dönemlerinde alabilecekleri kararlar olduğunu ama liberallerin bu önlemleri almadığını söyledi. Bowen, Peter Dutton ve yardımcısı Susan Lee'nin ırkçı nefret söylemini yasaklayan yasağı kaldırmaya çalıştıklarını da hatırlatarak bütün bunlardan yola çıkarak tüm ülke çapında bütün toplumlarla birlikte çalışıyoruz diye konuştu. Amerika'nın başkenti Washington'da bir yolcu uçağı havada bir askeri helikopterle çarpıştı. Uçakta 60 yolcu, helikopterde ise 3 kişi olduğu bildirildi. Potomac nehrinde yapılan kapsamlı arama sonucunda şu ana kadar 30 cesede ulaşıldı. Kazadan kurtulan olmadığı düşünülüyor. uçakta Rus ve Amerikalı artistik buz pateni sporcuları, aileleri ve antrenörlerinin olduğu bildirildi. Uçak kazası Amerika'da son 16 yılda yaşanan ilk büyük kaza olarak kayda geçti. Öte yandan Amerikan Başkanı Donald Trump, kazanın kapsamlı bir şekilde soruşturulacağını söyledi. Trump, bir önceki Demokrat Başkan Joe Biden yönetiminin federal kurumlar ve özellikle Federal Havacılık Dairesi gibi kurumlarda uyguladığı bazı politikaları eleştirdi. Trump, ölümcül uçak kazasının çeşitlilik politikaları yüzünden meydana geldiğini öne sürdü. Başkan Trump, Biden döneminde devlet kurumlarında çeşitlilik ve kapsayıcılığı sağlamak amacıyla ruhsal sorunları olan kişilerin işe alındığını savundu. Akıl sağlığı açısından yeterli olmayan hava trafik kontrolörlerinin işlerine son vereceğini söyleyen Trump, bazı işler için en üst seviye zekaya sahip olunması gerekiyor şeklinde konuştu. Kazanın sebebi henüz belli değil ve federal iş gücünü daha çeşitli hale getirme çabalarının hava güvenliğini tehlikeye attığına dair bir kanıt bulunmuyor. Güvenlik uzmanları, engelli hakları savunucuları ve Senato azınlık lideri Chuck Schumer de dahil olmak üzere Kongre üyeleri Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın yorumlarını derhal kınadı.
Listen, it's one thing for internet pundits to spew off conspiracy theories. It's another for the president of the United States to throw out.
İnternet trollerinin komplo teorilerini yayması bir şeydir. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hala cesetler çıkarılırken ve ailelere hala haber verilirken boş spekülasyonlar ortaya atması başka bir şey. İnsanın midesini bulandırıyor diye konuştu Demokrat Partili senatör. 10 yıl önce Avustralya'ya deniz yoluyla sığınmak üzere gelen ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmesi beklenen düzinelerce mülteci, Trump yönetiminin mülteci programlarını dondurması nedeniyle arafta kaldı. The Guardian gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın yeniden yerleştirme programını askıya alması nedeniyle şimdi Amerikan hükümetinden görüş bekliyor. Bu yeni durumdan 30'a yakın mülteci etkileniyor. Yeni rakamlar Avustralya'da uzun vadede evsiz kalan insanların sayısında artış olduğunu ortaya koydu. Üretkenlik Komisyonu'nun kamu hizmetlerine ilişkin yıllık raporunda 2023-24 mali yılında yaklaşık 38 bin kişinin sürekli evsiz olduğu, bunun 5 yıl öncesine göre %25'lik bir artış anlamına geldiği ortaya kondu. Raporda evsizlik hizmetleri aracılığıyla barınma imkanı bulan kişilerin %10'undan fazlasının daha sonra evsiz kaldığı belirtiliyor. Homelessness Avustralya İcra Kurulu Başkanı Kate Colvin, bir çatı altında oturabilmenin toplumun daha geniş bir kesimi için giderek karşılanamaz hale gelmesiyle birlikte hizmetlerde artan bir baskı oluştuğunu ve acilen daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kuzey bölgesinde hükümetin hastanelerdeki onur bayraklarını kaldırılmasını istediği bildirildi. Hükümet hastanelerdeki onur bayraklarının yönetmeliklere aykırı olduğunu öne sürüyor. Sağlık Bakanı'nın emri üzerine bayrakların kaldırılması Kuzey Bölgesi Muhalefet Partisi tarafından eleştirildi ve bir nefret hareketi olarak nitelendirildi. Hristiyan Avustralya Hareketi ise durumu memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Yaz boyunca boğulma vakalarında alkollü olanların sayısının artmasıyla beraber Avustralyalılara plajda ve denize girerken alkol almamaları çağrısı yapıldı. Swimming Avustralya, televizyonda yayınlanan Bondi kurtarma programından yüzlerle yaptığı yeni farkındalık kampanyasıyla bu soruna dikkat çekmek istiyor. Denizde güvenliği sağlamak için alkol gibi uyarıcılardan uzak durulmasını hatırlatan yeni kampanyanın yüzü, Bondi'nin ünlü can kurtaranlarından Anthony Harris Carroll oldu. Carroll, yüzmeye gelenlerin deniz kenarında nasıl hareket edeceklerini bilecek kadar bilinçli olması gerektiğini söyledi.
What I find quite difficult for me is so many people want to drink and dive. That is so dangerous.
Ünlü can kurtaran, görevi boyunca kurtarma yaptığı kişilerden en az 2000'inin alkollü çıktığını ifade etti. Avustralya Müslüman Aktivizm Ağı, bilgisayarında aşırılıkçı materyalleri çıkan ve suçunu kabul eden otistik bir Müslüman kızın yargılanmasından derin endişe duyulduğunu belirtti. Polisin kızın zarar verme niyetinde olmadığını kabul etmesine rağmen 14 yaşındaki genç kızın bulunan içerikler nedeniyle çocuk mahkemesine çıkarılması organizasyon tarafından kınandı. Küçük kızın davası önümüzdeki ay devam edecek. Avustralya Müslüman Aktivizm Ağı benzer vakalardaki artıştan duyduğu rahatsızlığı da aktardı. Organizasyon aynı şekilde 13 yaşında bir otizmli erkek çocuğunun da etki altına alınıp tuzağa düşürüldüğünü ve bunun medyada ve senato soruşturmasında gündeme getirildiğini hatırlattı. Avustralya'nın sessiz katili olarak adlandırılan kan kanseri, yani lösemiye karşı daha fazla önleme ve erken teşhis araştırmaları yapılması için çağrılar yükseliyor. Avustralya'da kan kanseri görülme sıklığı son 20 yılda %79 arttı. Bu, ülkedeki her 12 kişiden birine günün birinde kan kanseri teşhisi konulması anlamına geliyor. Ancak Lösemi Vakfı bu süre zarfında kan kanseri araştırma fonlarının yalnızca %12'sinin önleme ve erken teşhise ayrıldığını, bunun da diğer önde gelen kanser türlerine göre çok düşük bir oran olduğunu söylüyor. Oysaki kan kanseri bu artış oranıyla beraber ülkenin önümüzdeki 10 yıl içinde en yaygın ve ölümcül kanseri olma yolunda. Lösemi Vakfı CEO'su Chris Tanti, araştırmaların tedavi ve bakım seçeneklerini iyileştirmede önemli ilerlemeler kaydettiğini, ancak önleme ve erken teşhis sorunlarının hala çözümsüz kaldığını söyledi. Fransa'da tecavüzcü Dominique Pellicot bu kez 1990'larda gerçekleşen tecavüz ve cinayet vakaları nedeniyle sorgulanıyor. Aralık ayında o zamanki eşi Gisele yıllar boyu uyuşturucu verip yabancı erkekleri ona tecavüz etmesi için eve davet ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Dominique Pellicot şimdi başka tecavüz ve cinayet vakalarının da şüphelisi. Pellicot'un sorgulandığı olaylar dosyaları çoktan kapatılmış davalar. Tecavüz ve cinayet davaları 1990'lı yıllara kadar uzanıyor. Bunlardan biri 1991 yılında Paris'te öldürülen emlakçı Sophie Narm'la ilgili. Avukatı Pellicot'un cinayette herhangi bir ilgisi olmadığını savunuyor. Türkiye haberlerine geçelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek. İmamoğlu'na son 8 günde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili yaptığı açıklamalar ve CHP davalarında yer aldığını söylediği aynı bilirkişiyle ilgili sözleri sebebiyle soruşturma açılmıştı. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleriyle kendisi hakkında yürütülen bazı soruşturmalarda aynı bilirkişinin rapor verdiğini açıkladığı bir basın toplantısı düzenlemişti. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları hakkında iki ayrı soruşturma başlatılan İmamoğlu'na destek için İstanbullulara Çağlayan Adliyesi'nde buluşma çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurra töreninde Türk yargısına kimse ayar veremez diye konuştu. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan Akın Gürlek soruşturmasına gönderme yaparak, yargıya intikal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi, hakim ve savcılarımızın baskı altına alınması, aile ve çocukları üzerinden hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır diye konuştu. Bu arada gündemi meşgul eden gazetecilere yönelik tutuklama, gözaltı ve cezalara da değinen Erdoğan, at koşturacaklarını sanıyorlar ama yargının kapsama alanında oldukları gerçeğiyle yüzleşiyorlar ifadesini kullandı. Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle il genelinde sular kesildi. Tesiste kimyasal madde atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı. Sudan numune alındı. Televizyoncu ve tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Televizyon programcısı ve akademisyen sosyal medya hesabında AKP ve onun yoz iktidarı başlıklı bir yazı yayımlamıştı. Döviz kuruna bakalım. 31 Ocak 2025 döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 22 lira 28 kuruştan, 62 Amerikan sentinden ve 59 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra kapalı ve 28 derece. Sydney'de hava yine bulutlu 27. Melbourne ise parçalı bulutlu ve 24 derece. Adelaide güneşli 32, Perth güneşli 33, Hobart parçalı bulutlu 24, Brisbane parçalı bulutlu 32 ve Darwin ise ara sıra yağışlı 33 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugün 31 Ocak. Önümüzde bir aylık bir yaz mevsimi kaldı. Önümüzdeki günlerde hem sıcak hem yağışlı olmaya devam edecek. Tabii yaşadığınız kente bağlı. Örneğin Brisbane'da son günlerde yağan yağış 600 milimetreyi aştı yer yer. Victoria'da ciddi orman yangınları olduğu ve kuzeybatıda ormanlık alanlarda yangın tehlikesi hala sürüyor. Bugün haber sonrası ilk olarak içinde patlayıcı bulunan karavan konusundaki gelişmeleri de kapsayan iki haberden oluşan kısa bir Avustralya haber turu yapacağız. Bu karavan işi bulmaca gibi hale geldi, bulmaca haline geldi. Karavan sahibi gözaltında ama şüpheli olarak görünmüyor. İşin içinde asıl başkaları olduğuna inanılıyor. Bu bölümde ayrıca muhalefet lideri Peter Dutton'ın Donald Trump'vari politikalarına da değineceğiz. Bugün Türkiye'de önemli bir gün. Herkesin gözü kulağı adliyede ifade vermeye gidecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda olacak. Cumhuriyet Halk Partisi bir abluka, yargı tarafından abluka altında olduğuna inanıyor. CHP, İzmir eski milletvekili Atilla Sertel ile son zamanlardaki gelişmeleri değerlendirdik. Bugünkü yayınımızda dinleyeceksiniz. Sorularımızı yanıtladı Atilla Sertel. İlerleyen dakikalarda dinleyebileceğiniz bir söyleşi. Yeni Çin yılı başladı. Yılan yılına girdik. Eğer zamanımız kalırsa bu bölümü de yayınlayacağız sizlere. Arkadaşımız Seda Ercan geçen yıl yaptığı bir söyleşide Adelaide'lı Vuslat Hanım'ı tanıtmıştı. Çin kökenli eşiyle Çin yeni yılını kutlayan Vuslat Hanım bize bu geleneği anlatacak. Bu söyleşiyi yılan yılı dolayısıyla tekrar yayınlayacağız. Bugün son olarak spor bölümüne de yer vereceğiz. Bu bölümde Avrupa Ligi maç sonuçları, Türkiye Süper Ligi ve Avustralya A Ligi'nin hafta sonu programını bulabileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü Turkish'ten dinleyebileceğinizi de hatırlatalım. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Dünkü yayınımızı dinleyenler Sydney'de Dural kasabasında bir karavan içinde bulunan büyük çaplı patlayıcı olayını hatırlayacak. Bugün haberlerde de biraz geçti. Önce o konudaki gelişmelerle başlamak istiyorum. Çünkü bugün bu mesele Avustralya'nın bir numaralı konusu. Konu gittikçe de daha karmaşık hale geldi. Söz konusu patlayıcı Avustralya'da madenlerde kullanılan bir madde. Karavan, geçen yıl 7 Aralık'ta Dural'da yol kenarına bırakılıyor. Orada bir ay kalıyor. Sonra karavanın bir aydır orada durduğunun farkında olan çevredeki bir çiftçi, karavanın yol kenarında bırakıldığı pozisyonun kazaya neden olabileceğini düşünüyor ve karavanı çekiciye bağlayıp biraz ileride kendisine ait alana çekiyor. Sonra da açıp bakıyor tabii. Karavanda sadece patlayıcı değil, ayrıca bir de liste var. Yahudi kurum ve kuruluşlarının ve bir sinagogun adresini kapsayan bir liste bu. Çiftçi hemen polise haber veriyor tabii. Tarih 19 Ocak. 7 Aralık'tan 19 Ocak'a kadar o araba, karavan orada kalıyor. İçindeki patlayıcı patlasa, 40 metre çapında bir alanda taş üstünde taş bırakmayacak güçte bir bomba. Ve bir de hedef listesi denebilecek bir liste. İş çok büyük ve ciddi. Polis hemen gizli bir soruşturma başlatıyor. Başbakan Albanese dahil kimseye haber verilmiyor. Başbakan Albanese haberi olup olmadığı sorularına dün yanıtlamadı. Bugün de bu sorular yenilenince sinirlendi. Geçtiğimiz günlerde toplanan antisemitizm konulu başbakanlar toplantısında bile kimsenin haberi olmadığı için gündeme gelmiyor konu. Aslında bilen bir tek kişi var, o da New South Wales Başbakanı Chris Minns. Ona da aman kimseye söyleme denmiş, o da paylaşmıyor. Olayla ilgili bir kadın ve bir erkek arkadaşı, kadının erkek arkadaşı gözaltında. Erkek arkadaş karavanın sahibi ve bir gün önce satın almış. 7 Aralık'ta Dural'da yol kenarına bırakılıyor bu karavan. Onlar da, o da bir gün önce satın almış bu karavanı. Olay ortaya çıkınca zaten başka bir olaydan dolayı gözaltında olan bir sabıkalı erkek bu. Kadınsa bir antisemitik olaya karışmış. İkisi de tabiri caizse tam gariban. İkisi de ne karavanı ne patlayıcıyı alabilecek paraya sahip kişiler. Bu noktada Duralım ve Federal Polis Genel Müdürü'nün bir hafta kadar önce yaptığı bir açıklamayı hatırlatayım. En tepedeki polis demişti ki, Avustralya'da meydana gelen Yahudi kurumlarına karşı kundaklama ve grafiti olaylarının yurt dışından Avustralya'daki suçlulara ödeme yapılarak, yani para karşılığında yaptırıldığından şüpheleniyoruz. Yahudi kurumlarına karşı saldırıların bazılarının şüphelileri yakalandı. Bunlar polisin tarifine uygun kişiler. Söz gelimi, daha geçen hafta Yahudi kuruluşa saldırıdan 10 ay ceza alan kişi, eylemi yapması için kendisine James Bond diye tanıtan bir kişiden para aldığını söyledi. Polis bu işin içinde başka bir iş var diye düşünüyor. Dural'daki karavanın sahibi çiftin arkasındakileri bulmaya çalışıyor. Yani bu çift olayın organizatörleriyle bir şekilde ilişkili, ancak bilgisiz ve bilinçli olarak planda rol alan kişiler değil. İsimlerinin geçtiği her haberde özellikle vurgulanıyor bu. Polis de bu kişilere planın parçası gözüyle bakmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump bir verimlilik dairesi kurdu, biliyorsunuz, ve başına Elon Musk'ı getirdi. Bu SpaceX'in ve X'in sahibi milyarder. Bu daire paranın çarçur edilmesine engel olacak, bütçede tasarruf sağlayacak. Beklenti o ki bu daire devlette büyük bir işçi çıkarma operasyonunu kumanda edecek. Hatırlarsınız, daha dün Trump yönetimi bütün yardım faaliyetlerinin durdurulduğunu ilan etti. Birçok kişi yardımlarla hayatta kaldığı için bu yasak 24 saat bile sürmedi destek ve yardım programları tekrar çalışmaya başladı. Bunları neden anlatıyorum? Avustralya'da muhalefet lideri Peter Dutton da Trump tarzı politikalar benimseyeceğinin işaretlerini veriyor. Mesela o da Amerika'daki verimlilik dairesi gibi bir daire oluşturacağını söyledi. Hatta gölge kabinesinde Jacinta Nampirimpa Price'ı bu alanda görevlendirdi. Aborjin işlerinden sorumlu gölge bakan. Dutton bugün yaptığı konuşmada benimseyeceği politikalar konusunda biraz daha ipucu verdi. Bugün Dutton Menzies Araştırma Merkezi'nde bir konuşma yaptı. Dutton bu konuşmasında kültürel çeşitlilikle ilgili işlerin Avustralya'ya bir faydası olmadığını söyledi. Biz dedi Dutton, paranın çarçur edilmesini durduracağız. Kamu çalışanlarının sayısı azalacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da aynı konuya değindi. Biraz önce haberlerde de dinlediniz. Dün Washington'da havada çarpışan helikopter ve uçak konusunda konuşurken olaydan memur alımlarında uygulanan kültürel çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarını sorumlu tuttu. Trump bu konuşmayı yaptığında olayın araştırma çalışması başlayalı daha sadece birkaç saat olmuştu. Gazeteciler neye dayanarak bunu söylüyorsunuz diye ısrar edince geri adım atıyor ve diyor ki ya bilemiyorum diyor. Ama yine de ekliyor. Havacılık dairesinin işe alma uygulamalarındaki bazı uygunsuz prensipler neden olmuş olabilir diyor. Aynı yüksekte iki uçak olmaması lazım. Benim emirlerim yerine getirilmiş olsaydı böyle bir olay yaşanmazdı diyor diye ekliyor. Bu hem Donald Trump'ın hem Peter Dutton'ın gündeme getirdiği çeşitlilik ve kapsayıcılık politikası nedir? Biraz bunu açmak istiyorum. 40 yıl önce bir hükümet açıklandığında bakanların hepsinin erkek olması yadırganmazdı. Ya da bir seçim sonrası 300, 400, 500 milletvekilinin hepsinin erkek olması hiç kimsenin gözüne batmazdı. Ama zaman değişti. Söz gelimi Anthony Albanese 2022'de seçimi kazanması ardından tamamı erkeklerden oluşan bir bakanlar kurulu açıklasaydı Avustralya'da yer yerinden oynamaz mıydı? Yani insanların konulara bakış açısı değişti. Artık kotalar konuyor. Konulmasa yani bir kota konulmasa bile örneğin bir seçim öncesi partiler seçilecek yerlerden kadın veya diğer azınlık adaylar koymaya özen gösteriyor. Benzer uygulama pek çok ülkede, şirketlerde ve devlet kurumlarında da var. Örneğin birçok şirket yönetim kurulunda mutlaka kadın üye bulunmasını prensip haline getirmiş durumda. Devletler de işe alırken çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesi gereği işe alımlarda daha dikkatli davranıyor. Uygun işlerde kadın kotası uygulanabiliyor. Yerli halkları olan ülkeler mesela Kanada, Yeni Zelanda yerli kotası uygulayabiliyor. Kimi ülkeler göçmenlere, engellilere kota uygulayabiliyor. Yani bu işin şu kadarını mesela engelliler yapacak diyebiliyorlar. Trump'ın hedef aldığı prensip bu. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara, mesajlarınızla devam etmek istiyorum. Türkiye'de hukuksuzluk yok. Çünkü hukuk kalmadı. Ağzını açanı içeri atıyorlar. Cumhurbaşkanına hakaretten açılan dava sayısı 55 bin. Daha öncekilerin bin katı diyor. Galiba vatandaş rumuzlu dinleyicimiz. Onun rumuz olduğunu sanıyorum vatandaş kelimesinin. Fatih Portakal dürüstçe bir yayın yaptı. CHP'nin Saraçhane medyası Fatih Portakal'ı linç edip portakalın suyunu çıkardılar. Sözde tarafsız ve bağımsız medya diyor Ali de. Harry Bob Menendez Türkiye karşıtı olarak tanınan Bob Menendez senatör, Amerikan senatörü 11 yıla yolsuzluk ve rüşvetten diyor. 11 yıla mahkum edildi. Karısı da inceleme altında veya karısı da evet inceleme altında diyor. 8000'den fazla bilirkişinin olduğu İstanbul'da bu işlere aynı kişi bakıyor. Bilirkişi olan başka iki kişinin imzası kabul edilmiyor. Sadece bu meşhur bilirkişinin tek imzası kabul ediliyor. Acaba neden diye insanın aklına bu sorular geliyor. Herkese iyi hafta sonları diyor Mahmut Bey. Ali de yine yazmış. CHP seçmenine eski Türkiye değil diyor. Sakın gezi türü kalkışmasınlar diyor. CHP'lileri CHP'yi uyarıyor. Demiş bu dinleyicimiz. Öcalan'dan DEM Parti'den anayasa değişikliği için yeterli desteği ve sözü alamayan Sayın Erdoğan, ballı koltuğunu kaybetme paniği içinde akıllı insanları, gazetecileri tutuklayıp toplumu sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Kendisi de biliyor ki ilk seçimde Cumhurbaşkanlığı sistemi tarihin tozlu raflarına kalkacak diyor Necdet Bey gönderdiği mesajında. Mehmet Bey gönderdiği mesajda da o da diyor ki karavan konusu diyor Gazze'de yaptıkları katliamı kapatmak için Mossad'ın işidir diyor. Bir oyun bu diyor. Bunu diyor Mossad İsrail gizli servisi ayarlamıştır. Evet, tekrar mesajlarınıza döneceğiz. Daha da var. Şimdi Atilla Sertel'le yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Atilla Sertel hem gazeteci hem de Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili. Son gelişmelere ilişkin, gündemdeki son konulara ilişkin sorularımızı yanıtladı. Sayın Atilla Sertel, Cumhuriyet Halk Partisi bir süredir yargı eliyle yürütülen siyasi baskı altında olduğunu savunuyor. Bu baskı kendini nasıl hissettiriyor? Biraz açar mısınız bunu?
Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, toplumun her kesimine müthiş bir baskı var. Özellikle gazetecilere de baskı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediyeler üzerinden yürüyerek belediyelerin iş yapamaması ve iş yapmaması noktasında İller Bankası paylarını kesiyorlar. Geçmişte AKP belediyelerinin yaptığı SGK primlerinin depaten ödenmesini istiyorlar. Ve acayip kesintiler var. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde geçen ay 1,5 milyar lira kesinti yapmışlardı. Maaşları ödemekte zorluk çekti. Bu ayda 1,6 milyar lira kesinti yaptılar. Para tahsilatı yapıyorlar belediyelerden. Öyle olunca belediyeleri başarısız yapmak için uğraşıyorlar. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasi baskı uygulayarak onların tutuklanmasını ve gözaltına alınması noktasında, onları itibarsızlaştırma noktasında hareket ediyorlar. Aynı olayı gazeteciler de yapıyorlar.
Cumhuriyet Halk Partisi bunu iyi göğüslüyor mu? Siz ne yapıyorsunuz?
Biliyorsun geçtiğimiz yıllarda Güneydoğu'da HDP'li belediyelere sürekli kayyum atadılar. Yani demli belediyelere kayyum atadılar. Görevden aldılar. Bu şimdi şeye sıçradı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere sıçradı. Örneğin Ahmet Özer Bey'i işte 12 yıl önce bir görüşme yaptığı gerekçesi gösterilerek ki akrabasıyla terörle iltisaklı hale getirip onu işte görevden aldılar. Ve Türkiye'nin en büyük ilçesine kayyum atadılar. Aynı şekliyle Beşiktaş Belediyesi'ne Rıza Akbolat'a yolsuzluk ve uğursuzluk nedeniyle tutukladılar. Aynı müteahhit birçok AKP'li belediye ve devletle iş yaparken sanki sadece Beşiktaş Belediyesi ile bu işi yapmış gibi görüldü. Yani mesela Türk Hava Yolları'nın araçlarının şoförlerini bu müteahhit sağlıyor. EÜAŞ yani Elektrik Üretim AŞ'nin 401 milyon TL'lik bir ihalesini almış. Kıbrıs'tan gene bir o kadar rakamla bir ihale almış. Mesela Kayseri, işte Konya birçok belediyeden, AKP'li belediyeden de ihale almış bir kişi. Bunu da Beşiktaş Belediyesi'yle iltisaklandırıyorlar ve oradan işte sanki yolsuzluk varmış gibi belediye başkanımızı görevden alıyorlar. Bu baskılara karşı direniyor Cumhuriyet Halk Partisi. İşte belediyelerin önünde nöbet tutuyor. Belediyelerin önünde zaman zaman mitingler yapılıyor. Yani tam anlamıyla karşılık vermek gerekir aslında. Bu yapılıyor mu? Bana göre tam yapılamıyor. Yani bir eksiklik, aksaklık var. O da şundan kaynaklanıyor. Toplumda bir korku var. Korkmuş vaziyette çekiniyor ve oradaki eylemlere katılmıyor. Kendi oy verdiği ve seçtiği belediye başkanının hakkını, hukukunu koruyamıyor. Yani vatandaş. O açıdan şu anda tam anlamıyla karşılık verdiğimiz söylenemez.
Peki bundan sonra da belki sıra İmamoğlu'na da gelecek. Belki belediye, diğer başka belediye başkanlarına da gelecek.
Onu yapmaya çalışıyorlar. Heybedeki Büyük Türk diye İmamoğlu'nu işaret ediyorlar. Biliyorsun İmamoğlu'yla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bir tane bilirkişi bütün CHP'li belediyelerin kadrolu bilirkişisi olmuş. Yani başka bilirkişi yokmuş gibi. Sürekli o görev görüyor. Öyle olunca bir kişi de dokunulmazlık aldı. Yani şimdi medyada ismini geçirmek suç haline getirildi. Yani mesela hakimlerin dokunulmazlığı vardır. Ama bir kişilerin dokunulmazlığının olduğunu ben ilk defa görüyorum. Adamın adını ağzına aldığın zaman tutuklanmaya sevk ediyorlar. Yani bu çok açık ve net, birileri tarafından o bilir kişi korunuyor. Yani ve korunuyor ve bir görev veriyor. İmamoğlu'na uzanmaya çalışıyorlar. Ama bunu başarabilirler mi? Bence başaramayacaklar. Çünkü İmamoğlu İstanbul'da ve Türkiye'de halkın gönlünde kök salmış bir insan. Buna cesaret edemezler diye düşünüyorum.
Atilla Bey, şöyle bir geriye baktığınızda bakın, son seçimde, belediye seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti haline geldi. Ve arkasından bir yumuşama siyaseti başlattı. Şu geldiğimiz noktada bu siyasetin yanlış olduğunu düşünüyor musunuz?
Biz yumuşama siyaseti başladığında yanlış olduğunu söyledik. Yani kime karşı yumuşarsın? Siyaset yapanın böyle dürüst bir çizgisi olur. Yani bir çizgi olur. O çizgiye göre hareket edersin. Biz bunları tanıyoruz ki. 22 yıldır tanıdığımız adama. Yani nasıl yumuşadık biz yani? Nasıl, niye yumuşadık? Adam her türlü zulmü yaptı. Yani Gezi olaylarını hatırlayın. Hala Gezi'den 12 yıl öncesinden bugün tutuklamalar yapıyorlar. Yani insanları öldürdüler, çocukları öldürdüler. Yani göz göre göre işte Berkin Elvanları, Ali İsmail Korkmazları, Abdullah Cömertleri öldürdüler. Yani halkı yoksullaştıran, giderek açlığa ve sefalete mahkum eden, yani herkesi asgari ücret seviyesinde yaşama mahkum eden, Türkiye'deki bütün mal varlıklarını satıp savan ve Türkiye'nin geleceğini ipotek altına sokan bir kişiye karşı nasıl yumuşama gösterebilirdik? Yani bunun yanlış olduğunu o zaman da söyledik. Eski genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. Biz de söyledik. Yani televizyonlarda falan söyledik.
Bu durumda ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiki liderinin yanlış yaptığını düşünüyorsunuz. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı daha mı başka olurdu demek istiyorsunuz?
Yani bu yumuşama konusunda bir yanlış yapıldığını söylemek isterim ama yani Özgür Özel de son derece çalışkan ve partiyi başarıya kavuşturmak için inanılmaz bir çalışma yürütüyor. Başarı nerede görülür? Seçimlerde görülür. Yani daha ilk yerel seçimler başarılı oldu. Şimdi genel seçimlerde de başarılı olunursa başarı orada görülür. Yani başarı, başarısızlık seçimlerde kanıtlanır. Ama güzel olan şu, mesela Cumhurbaşkanı adayını parti üyeleri seçecek. 1 milyon 600 bin kişi. Bizim hep söylediğimiz ön seçimi getirip koyuyorlar. Yani geçmişte işte hep böyle atama sistemiyle milletvekilleri seçildi, belediye başkanları. Tapu müdürlüğünü atarsın. PTT müdürlüğünü de atarsın ama siyasetçi atanır mı? Siyasetçi kendisi yetişir ve toplumun içinden çıkar. O ön seçimdir onun kuralı. Yani bu konuda bir karar aldılar. Yani bu konuda aldıkları karar gerçekten sevindirici. Parti içinde demokrasiyi uyguladıkları zaman ülkeye demokrasi getireceklerine olan inancı pekiştirirler. Ama parti içinde demokrasi uygulamazlarsa istedikleri kadar demokrasiden söz etsin, bunda başarılı olamazlar.
Atilla Bey, siz de gazetecisiniz. Son günlerde gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması olayları var. Ne diyorsunuz? Nereye gidiyor bu?
Yani Kürşat Oğuz'u serbest bıraktılar. Barış'ı serbest bıraktılar, pehlivanı. Seda Seley'i serbest bıraktılar. Seren Asker'i serbest bıraktılar. Suat Toktaş'ı tutukladılar. Niye tutukladılar?
Bu son olaydan bahsediyorsunuz.
Yani evet, o bilir kişinin ses kaydını televizyonda yayınladıkları gerekçesiyle. Onu da yayınlayan Suat Toktaş diye tutukladılar. Aslında gazetecilikte ses kaydı aldığınızda karşıdaki muhataba ses kaydını aldığınızı söylemek zorundasınız bir. İki, yayınlayayım, yayınlamayacağını sorarak yürümeniz lazım. Yani bu konuda bir eksiklik var. Yani bu bir kusur. Yani gazeteci öyle yapmaz. Ama tamamen gazetecilik refleksiyle yapılmış bir hadise. Yani o kişiye de savunma hakkı veriyor. Yani sadece o kişiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'nun ya da başkalarının söylediği sözlere karşı o bilir kişi de kendini savunuyor. Hatta o Halk TV'ye siz yanlısınız, siz tarafsınız falan diyor. Yani düşüncelerini çok açık net biçimde söylüyor. Bu tutuklanma gerekçesi olamaz. Etik olarak doğru olmayabilir ama bir tutuklanma gerekçesi olmaz, olamaz. Böyle bir suç olamaz. Ama gazetecilere yönelik bu saldırılar ne şimdi ilk ne geçmişte sondu. Devam ediyor. Yani Fethullah Gülen terör örgütüyle beraber işbirliği yapan AKP iktidarı zamanın Zekeriya Özüne altına zırhlı araba çekerek inanılmaz derecede aydın tutuklanması, gazeteci tutuklanması, Atatürkçü subayların tutuklanması konusunda tam yetki vermişti. Şimdi aynı yetkiyi İstanbul Başsavcısına vermiş durumda. O da görevini yapıyor.
Atilla Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Avustralya'daki insanlarımıza, Türklere, dostlarımıza, arkadaşlarımıza çok selam, sevgi, saygı iletiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Eski Milletvekili ve gazeteci Atilla Sertel'le yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Evet, bir Harry'nin mesajını da okumak istiyorum. Avustralya'da 14 yaşında otistik kıza dava açılabiliyor. Böyle şeyler Türkiye'de olmaz. CHP Türkiye'nin yargı sistemine saldırıyor ama Türkiye'de oldukları için çok şanslılar, diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Gönderdiğiniz mesajlar için, yayınımıza yaptığınız katkılar için. Bir söyleşimiz daha var. Bu Çin yılı dolayısıyla daha önce yayınladığımız bir söyleşiydi. Vuslat Hanım, Adelaide'de yaşayan ve artık Çinli bir aileye gelin diyelim olan bir hanımefendi ve Çin yeni yılını her yıl kutluyorlar. Geçen yıl yayınlamıştık. Bu yıl tekrar yayınlamak istiyorum ama biraz zaman sıkışıklığı olacak. O yüzden bunu pazartesiye veya önümüzdeki haftaya bırakalım diyorum. Çünkü Çin yeni yılı yalnızca birkaç güne sığdırılan bir şey değil. Bir süre devam edecek, gündemde kalacak bir konu. Bu gündemdeki konu dolayısıyla bu konuya tekrar geri dönelim istedik. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 8. maçları oynandı. Galatasaray ve Fenerbahçe playoff turuna yükseldi. Beşiktaş Avrupa Ligi'nden elendi. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Ajax'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak playoff turuna yükseldi. Galatasaray'ın playoff turu rakibi bugün çekilecek kura da belli olacak. Fenerbahçe'de Danimarka ekibi Midtjylland'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak playoff turuna yükselen ikinci takım oldu. Fenerbahçe'nin rakibi de bugün belli oluyor. Beşiktaş ise Hollanda ekibi Twente'ye deplasmanda 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Türkiye Süper Ligi'nde 22. hafta maçları bugün oynanacak Eyüpspor Sivasspor maçıyla başlıyor. Hafta sonunda oynanacak diğer maçlar şöyle: Konyaspor Bodrumspor, Hatayspor Antalyaspor, Kayserispor Trabzonspor, Başakşehir Samsunspor, Adana Demirspor Kasımpaşa, Göztepe Alanyaspor, Fenerbahçe Rizespor ve pazartesi günü Gaziantep Galatasaray. Avustralya A Ligi'nde bugün Brisbane Western Sydney ile karşılaşıyor. Hafta sonunda oynanacak diğer maçlar şöyle: Auckland MacArthur, Sydney FC Adelaide United, Central Coast Newcastle Jets, Perth Glory Melbourne Victory. Önceki gün oynanan Western United Central Coast maçı 2-2 sonuçlandı. Evet, bir yayınımızın, hatta bir haftanın son yayınının sonuna geldik. Mesaj gönderen ve bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Mesaj gönderenlere katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hafta sonu boyunca önemli gelişmeleri internet sayfamızdan takip edebileceksiniz. Önemli gelişmeleri internet sayfamızda yayınlayacağız. sbs.com.au/turkish adresindeki internet sitemiz veya Facebook'taki sayfamızdan bizleri dinleyebileceksiniz ve gelişmeleri takip edebileceksiniz. Öne çıkan haber başlıklarını sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Sizlere veda, bir müzikle veda etmeden önce. Avustralya'da hükümet antisemitizmle mücadele konusundaki çalışmaları hızlandırdı ve savunuyor. Çeşitli eleştiriler vardı, özellikle de bu son karavan konusunda Yahudi toplumunun da uyarılmaması konusunda eleştiriler vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump ölümcül uçak kazasının sebebinin Biden dönemindeki çeşitlilik yasaları olduğunu öne sürdü ki bu çeşitlilik yasalarını biraz önce biraz açtık da ne oldukları konusunda, kapsayıcılık ve çeşitlilik. Türkiye'de ise en önemli gelişme İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son 8 günde açılan iki soruşturma kapsamında bugün ifade verecek olması. Daha çok Ahmet Kaya'dan tanıdığımız bir parçayı Sümer Ezgü'den dinliyoruz. Hadi benim gençliğim. Pazartesi günü tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.